Ayrım 17, sayfa 231. Dağlardan aşan yollar. Çocuklar kayıtlarını yaptırdı, okullar açıldı. Seçim geldi, para dağıttılar. Bir oy 100 liradan, 200 liradan gitti. Adamına göre. Harcayabildiği kadar milletvekili, senatör çıkardı partiler. Parası olmayanlar hava aldı. Bayrama da getirdiler 200 lira. Biz seni sağlam biliyoruz ama bir uğradık. Şununla çocuklara fındık fıstık al dediler. Gelenleri tersledi. Benim çocuklar fındık fıstığa alışkın değil. Yemediğim bok bir bu kaldıydı. Bunu da yedirmeyin. Parayla o yok bende. Gönlümle vereceğim. Gidin. Hem de siz kazanacaksınız inşallah. Marshall yardımından bir kamyon, bir kepçe alıp 10 yıl içinde ilin birinci iş adamı olan Rahmi Paksoy'un adamları vızır vızırdı mahallelerde. En çok da 9 Ekim'de oynadı. Ne kadar oynayacaksa. 10 Ekim'de sonucu belli etti para. Ulusal artık vardı o yıl. 15 sandalye kazandı İşçi Partisi. Navrumlu Ali'nin temelli boşa çıkmadı umutları. Hele 15 sandalyenin sahipleri mecliste başlangıcın hızıyla biraz çaba gösterince gelecek seçimde başa güreşip çoğunluk sağlayacaklarına yürekten inanmaya başladı. Daha bu seçimde çalışmadım. Kadim arkadaşım bayramı bile döndüremedim. Gelecek sefer köylere çıkacağım dedi Ali. İnil inil derse çalışıyor akşamları çocuklar. Haçlı'nın eli yüzü eğik, öyle de sürüyor. Ahmet, Nurten'le aynı şubeye düştü. Bir hoş mutlu, bir hoş da ezik. Eski müdürü aldılar. İyi biri gelirse kitap okumak, gazete çıkartmak isteyen öğretmenlerimize engel olmaz diye umutlanıyor. Daha beterini verdiler. Ispartalıymış, Adalet Partisi'nin adamıymış. Önü ardı kesiyor kılıcının. Necip Bey'in çocuklarının okullarında okuyacak çocuklarım. Oğlum kaymakam, kızım doktor olacak, yoksullara parasız bakacak, diyordu Haç'a. Yıkıldı umutları, yüzü buruştu, pörsüdü temelli. İçinden gele gele konuşamaz oldu Şerfe'nin yüzüne. Gene de her sınavda karnesini düzgün getirdi. Kalmadan geçti sınıflarını kız. Osman da ablası, ağabeyisi gibi çabalı çıktı. Atladı üst sınıfa. Ahmet şiir yazmıyor. Haşim Yılmaz adlı bir öğretmen geldi, sanat tarihi okutuyor. Bütün sınıflardan birer ikişer öğrencinin katıldığı kültür çalışmaları düzenliyor. Sergiler, panolar, şiir günleri, kitap tanıtma toplantıları yaptırıyor. Uyuyan yetenekleri gün yüzüne çıkarıyor. Uzunca bir aradan sonra Ahmet ilk şiirini yazdı okuldaki barış gönüllüsü Elvis Carpenter hakkında. Boyu epey uzunca, aklı kısa Elvis'in. Ağzında sakız, elinde makine çıt çıt. Her yerde resim çekiyor. Gördüğüne merhaba, gördüğüne how are you? Herkes ona bitiyor. Ağzı açık herkesin. Boyu epey uzunca, aklı kısa Elvis'in. Bunun neresi şiir abi? Sahi bunun neresi şiir Ahmet? Bir yandan Şerfe, bir yandan Nurten sorup duruyor. Gerçekten bunun neresi şiir Allah aşkına? 2 yıldır yazmadığım için gerilemişim. Ama yeni şiirler böyle şimdi, diye geçiştirdi. Ekledi sonra. Hem de bu dürzüye bu kadarcığı çok bile. Ben biliyor az Türkçe, diye çıkıp geldi sınıfa. Yeni müdür de bahçede öğrencileri, öğretmenleri toplayıp konuşma yaptı. Bakanlık, Amerikan baş gönüllülerinden ikisini listemize öğretmen olarak gönderdi. Bunun için hem bakanlığımıza hem de Ankara'daki barış gönüllüleri müdürü Sayın David Berlew'e teşekkür ediyoruz. Kendileri hem öğretmenimiz hem de konuğumuzdur. Her türlü yakınlığı göstermeli, hatırlarını hoş etmeliyiz. Türk konukseverliğinin iyi örneklerini vermeliyiz. Hazreti Peygamberimizin buyurduğu gibi bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. Bu büyük sözün telkin ettiği saygıyı hepinizden bekliyorum. Haşim Yılmaz sordu müdüre. Bir lisede öğretmen olabilmek için Türkiye'nin öğretmen yetiştiren okullarından diploma almış kimseler bile denetimden geçiyor. Bunlar acaba nereden mezun olmuş? Orasını bakanlık sormuştur. Bizi ilgilendirmez. Bir ev tutuldu bunlara. Orada oturup derse gelip gitmeye başladılar. Ahmet Gil'in sınıfa Elvis Carpenter düştü. Warren Goodman'dı ötekinin adı. El bebe, gül bebe ikisi de. Biraz dağınık, biraz savruk, başka iklimlerin, başka işlerin adamları. Öğretmenlikte 3 gün çalışmamışlar memleketlerinde. Tuhaf durumlar doğuyor. Gırgırı alıyor öğrenciler. Öğretmenler arasında da, öğrenciler arasında da konuşulup duruyor gırgırları. Barış gönüllülerinin gülünç durumları üstüne öykü yazdı öğrencinin biri. Panoya astırdı Haşim Yılmaz. 3 gün sonra indirtti müdür. Böyle yazılar iyi sonuç vermez. Konukları incitir. Bir istekleri, yakıncaları olacak mı diye gözlerinin içine bakıyor. Öğrencilerin onlardan bir yakıncası olursa dinlemiyor. Daha efendim bizim barış gönüllüsü sınıfta der demez tavuk kişiler gibi kişeliyor kapısına varanı. Git git, gene mi barış gönüllüsünden yakınca? İstemiyorum, dinlemiyorum, git. Ayıp denen bir şey vardır. Ta 20.000 kilometreden gelmiş, size hizmet ediyorlar. Şurada komünizmin ağzındayız. Bizi moralman ve maddeten destekleyip savunma gücümüzü artırıyorlar. Gelmiş, efendim bizim barış gönüllüsü diye yakınıyorsun. Dinlemiyorum. Cincinnati'de ev ekonomisi okumuş Elvis Carpenter. Ben gördüm Amerika'da Turkish kurs. Biliyorum az Türkçe fakat istiyor öğrenmek good Türkçe. Hem de sizin gelenek. Şimdi var siz bana Turkish, ben size İngiliz. Now time is money. Zaman para demek. Biz başlıyoruz. Bu ne? Tebeşir. Bu ne? Kalem. Bu ne? Pencere. Nasıl diyorsunuz? Pencere. Good. Turkish tebeşir is bad. Amerikan tebeşir is good. Dolaşıyor öğrenciler arasında. Sen var söylemek. Nurten kalkıyor ama söylemiyor birden. Sen var söylemek. Turkish tebeşir is bad. Ahmet ayağa kalkıyor. Ben var öyle söylemem. It is wrong. The American chalk is bad. Turkish tebeşir is good. Öyle pişkin adam ki buna da good diyor. Gülmekten katılıyor sınıf. Oturdu yerine Ahmet. Kalkıp konuştuğuna pişman oldu biraz. Bunlar bizim sinirlerimizi ölçüyor. Oynuyorlar kedinin sıçanla oynadığı gibi dedi içinden. Sonraki günlerde buna benzer bir iki durum daha oldu. Fakat Ahmet gülmedi. Ahmet Kara is a serious man. Ciddi adam diye örnek cümle yazdı tahtaya. Haşim Yılmaz'ın düzenlediği gibi Elvis Carpenter da panolar düzenleyip Amerikan petrol şirketlerinin posterlerini dizdi. Komünizmin kötülüğü hakkında ünlü politikacıların sözlerini astı. Okuyup beğenen var mı acaba? Ahmet sinirlendi. Geceliğin Ali'nin oğluyla gelip arka pencereden girdiler, yırttılar ne varsa yerine de daktiloyla "Go home dog" yazılı bir kağıt asıp çıktılar. Müdür panoların hepsini kaldırttı bu kez. Yasak etti. Bir daha pano asılmayacak lise içinde hiçbir duvara. Sınıflar toplanıp karar aldılar. Kendi panolarımızın asılması serbest olsun. Yoksa direnişe geçeriz. Sadece 6 öğrenci var. Onlar Elvis'e arka çıkıyor. Müdürün tutumunu da tarafsız diye beğeniyor. Birdenbire öyle bir birleşme oldu. Kızlı erkekli kaynaşmaya başladı ki öğrenciler o 6 kişi pısmak zorunda kaldı. Ders yılı bitmeden bir ay önce Elvis Carpenter'ı aldılar. Ahmet'in en çok şaştığı eski olayda olduğu gibi niçin savcılıktan, polisten adamların gelip soruşturma yapmadığı. İstanbul'da üniversite öğrencilerinin ufak çapta direnişleri oluyor, kalkıp yürüyorlar. Onların acaba liselere inmesinden, yayılmasından mı korkuyorlar? Elvis'in yerine Margaret Miller diye bir bayan geldi. O da barış gönüllüsü. Sarı saç, yeşil göz, at gibi de uzun bir bayan. 23 yaşında. Sınavlarda soruları bu soracak, dediler. Bunun öyle siyasal yanı yok. Ya da var, belli etmiyor. Sıkı ders yapıyor, ödev istiyor. Zil çaldı mı içeride, zil çaldı mı dışarıda. Asıl mesleği öğretmenlik değilmiş ama ona yakın bir dalda okumuş. Social worker, nasıl derler? Sizin toplum hizmetlisi. Sosyal hizmet, öyle bir şey. İnsanlarla konuşup anlaşmaktır benim işim. Öğrencilerin eve girip çıkıyor. TÖS lokalinde çay içiyor, gazete okuyor, bayan öğretmenlerin daha önce uğramadığı bu yere birini ikisini sürüklüyor, böyle değişik biri. Bir gün sınıftan çıkarken Nurten dürttü. Ne oldu arkadaşım? Temelli söndü mü ozanlığın? Yazsana bir şiir de buna. Erken dedi Ahmet, başka bayanlar için yazacağım ileride. Güldü, yere baktı Nurten, caddeye çıkınca sordu. Kimin için yazacaksın acaba? Şimdi kötü olur, vakti gelince söylerim. Ne zaman gelecek vakti? Bilmiyorum ama çok var. Ertesi gün, ertesi gün belki 10 gün. Kimin için yazacaksın, ne zaman söyleyeceksin diye sordu Nurten. Ahmet de şimdi söylemem, söyleyemem dedi. Sınavlar başladı. Sorun değil sınavlar senin için değil mi? Soruları ben mi hazırlıyorum, sorun olmaz mı? Çalışkansın, hem de zeki, bir okusan yeter. Sen zeki değilsin maşallah, görüyoruz. Ne istiyordu da böyle takılıyor bu kız? Asıl sorun babam diyor içinden. Sanki okulda değil, çok zararlı başka bir işin içindeyim gibi geçti ortağım, lisem. Bakalım bundan sonra da engel çıkarmaya kalkacak mı Karabayram? Bundan sonra da ağı afacan olacak mı evin içi? Öteki öğrenciler sınav düşünürken Ahmet bunu düşünüyor. Dünyada ne isterdim? Çıkıp vardım mı eve? Atılayım babamın boynuna. Çıkarıp vereyim karnemi. O desin, İstanbul'da oku oğlum. Ben diyeyim, yok Ankara'da okumak isterim baba. Daha ucuzluktur. O desin, Tıbba git, ben diyeyim. Tıp 6 yıl. 4 yıl bir fakülteye gideyim. Birlikte düşünelim, konuşalım hangisi uygun. En çok istediğimden de, en çok yoksunum yıllardır. Bunu düşünürken durdu. En çok sevdiğimden, en çok yoksunum. Bu özle bir şiir olabilir. Bir gün şeker fabrikası muhasebecisi İrfan Tümer'i gördü. Her rastlayışında Ahmet'ten önce hatır soruyor, sitem ediyor. Niçin uğramıyorsun? Bir sorunun olsun olmasın beklerim, diyor. Baharın en güzel günleri. İşten sonra göl kıyısına gidiyor memurlar. Çentik plajında oturup iki atanlar, müze parkında çay içenler var. Bazen istasyona, bazen şehir parkına çıkıyor İrfan Tümer, Doktor Kamil Şener'le. Bayındırlık'taki gözlüklü sarı tekniker de katılıyor bazen. Adını hala bilmiyor onun. Uzaktan gördü oturduklarını. Abdullah Utku sürüldüğü için ne doktorun evinde yapılan toplantılara gidiyor, ne rastlaştığında konuşuyor. Mahcup, kala kalıyor ortada. İrfan Tümer öyle değil. Uzaktan gülüyor, güven veriyor. Fabrikaya gidip onu görme isteğini çok duydu. Bir seferinde gitti kapıya kadar. İki yandaki kulelere bekçi oturmuş, denetimi almışlar kapıyı. Kimi göreceksin? İrfan Tümer'i. Neyin olur İrfan Tümer? Durup kaldı, bilemedi, bulamadı vereceği cevabı. İşle ilgili olmasa gelir miyim? Dedi nasılsa. Ne işi peki? Hoppala. Derste ödev verdi öğretmen. Biraz bilgi alacağım. Onun için müdürü görmen gerek. Kimliğini ver. Kimliğim yok yanımda. Öyleyse göremezsin. Bir yalnız gezer gibi döndü kapıdan. Sonraki karşılaşmalarında söylemedi kendisini. Çok istiyor bugün. Acaba nerede bulur? Bilmiyor evini. Fabrikadan çıkış saati olsa kapının yakınlarında bekler. O da geçti. Olabileceği yerlere bakmaktan başka çare yok. Şehir parkına, müze parkına uğradı bir bir. Belki kitapçılarda bulunur. El kadar şehrin içinde aradığı kişiyi bulamıyor. Evini bilmeyince kolay değil, dedi kendi kendine. Belki de doktorun evindeydi. O gün öyle gitti. Ertesi gün fabrikanın kapısına dikildi, çıkış saatine yakın. Nitekim gülerek geldi az sonra. El sıkıştılar. Sağını alıp koluna girdi Ahmet'in. Babasının bir dükkanı varmış. Koca saatin altında. Sonra miras bölüşümünde ev kalmış buna. Evi otel yapmış. Geçip başına işletmiş. Dilediği gibi okumuş yıllarca. Onun kadar kültürlü kimse yoktur ama gösteriş bilmez. Öyle alçak gönüllüdür. Birkaç kez konuşulmayınca olgunluğu anlaşılmaz. Ağrı dindiren iğne yapılmış gibi rahatladı. Bizim eve şu gazeteleri bırakalım, sonra istasyon caddesinde geziniriz. Cumhuriyet alanından oluklar altına doğru geçtiler. Doktorun evin karakolun önünden ilerleyip sola saptılar. Gittiler biraz, kapısı tokmaklı eski bir burdur eviydi. Kirada oturuyorlardı. Tokmağı tıkırdatıp gazeteleri uzattılar, döndüler hemen. Nasıl, babanla arkadaşlarınla aran? Mektup yazıyor musun Abdullah Utku'ya? Okulun bitiyor, karar verdin mi ne yapacaksın? Öyle sorular ki üstünde bir gün konuşsalar Ahmet ancak boşalır. Liseden arkadaşlarına, hocalarına rastlıyor. O kadar kalabalıktı baharın ikindi yürüyüşleri. Üçer beşer kişilik gruplar konuşarak gelip gidiyor. Trafik arttıkça tadı azalıyor ama en doyulmaz yanı şehrin. Tek tük kızlar, kadınlar, kız enstitüsünün evli bekar öğretmenleri, sayısız da sivil polis tabii, diye düşündü Ahmet. Sanki gizli bir şey konuşuyoruz gibi, bunu da yazarlar raporlara. Sorarsa söylerler başsavcıya. Bir yere otursalar iyi olmaz mı? Nasıl söyleyecek bunu? Belki oturmaktan bıktı işinin başında. Sıkıntısını anladı belki. Oturup bir şey içelim, dedi. Şehir parkına girdiler. Akasya'nın altında bir masaya oturdular. Onu da zor buldular. İnsanın boş vakti olmazsa kötü, olursa daha kötü. Nasıl değerlendireceksin? İşi uğraşı olmayanlar için zor. Yoktu doğru dürüst kitap biz lisedeyken. Çeviri kıt, dil bilen yok. Esaslı kitapların basımı yasak. Yasak değilse bile korkudan basamıyor yayımcılar. Ne bulsak okurduk. Şimdi gelişti yayımcılık. Aklımızdan geçmeyen kitaplar basılıyor. Nazım'ın şiirlerinin üçer beşer basımı yapıldı ayrı ayrı. Marx, Engels, Lenin, Mao basılıyor. Bu kez seçme zorluğu. Eleştirmenler tembel. Çalışkan olsalar ne fark eder? Bir işe bağımlı hepsi. O işte akşama kadar turşuları çıktıktan sonra gelip kitap okuyacak, düşünüp yargıya varacak, sonra yazı yazacaklar. Olanaklı görünmüyor bana. Okuduğum kitaplar hakkında yazılan yazıları okuyorum. Çoğu eleştirme değil, değinme. Kendileri de öyle diyor zaten. Böyle böyle yozlaşır bir ulusun kültürü. Düşünebiliyor musun? Okumadığı kitap hakkında yazan bile var. Sahtecilik demiyorum. Daha kötü. yıllıkların birinde öykü kitabını romanlar arasında sayan, hakkında ona göre yargı belirten eleştirmenler gördük. Kendi göbeğini kesmek zorunda okur. Bunun için ne yapmalı? Belki örgütlenmeli. Batı'da görülen kitap kulüpleri gibi mi? Sanırım kitap kulüpleri kapitalizm için bir çözüm. Okurun yararına olan nedir? Okurlar kendi aralarında örgütlenip seçimlerini yapmalı, kitapları birlikte sağlamalı. Sendikalar kitap tanıtma tartışmaları yapmalı. Örneğin Öğretmenler Sendikası. Abdullah Utku ile konuşurduk. Haşim Yılmaz'la yeni başladık. Sendika yönetiminin görevlendirdiği bir grup tarar yeni kitapları. İyilerinden bir takım alınır, ortaklaşa okur arkadaşlar. Dileyen kendine de alabilir sevdiği kitabı. Böyle yapılırsa para yeter, zaman yeter, kurtulur okur reklamların tuzağından. İçini kısıp kavuran sıkıntılar olmayacak, hep bunları dinleyecek. İrfan ağabey birazdan şiire geçer. Belki sinemadan, romandan açardı. Çok istiyordu Çehov'tan, Gorki'den söz etsin. Evliya Çelebi'nin tükenmez bir hazine olduğunu Haşim Yılmaz da söyledi. Ona diyemedi. Sizin övdüğünüz bu yazarı Ağır Ceza Başkanı da övdü. Nasıl iyi olur? Hem o beğeniyor hem siz. Derslerde söylenen sözlerin, öğretilen bilgilerin çoğunun gereksiz olduğu kanısını ediniyor yavaş yavaş. Gerekli olanı okulun dışından, büyüklerin sevmediği kişilerden, yasak kitaplardan öğrenmek gerekiyor. İrfan Tümer konuştukça, her gün fırsat olsa, her gün konuşsak, sorsam kafamdaki soruların hepsini, diyor. Bütünlemen olacak mı? Olmayacak. Baban ne diyor? Devam edecek misin? İşte buna karşılık veremiyor. Bir insanın okuması yarım kalırsa, dünya yıkılmaz, korkma. Ama engelletme. Hayatın bir savaşım olduğunu erken duyarız ama anlamını geç kavrarız. Hayata atılmak sözüne verilen anlamdan dolayı yapılır bu yanlışlık. İnsan iş edinip evlendi mi hayata atılmış olur. Daha önce dışında mı? Yaşamıyor mu? Bir iş edinmeden, evlenmeden de savaşımdır hayat. Okumanı engelletmemek için savaşım vereceksin. Ama olmadı, bireysel bile olsa bazı sorunların çözümü bireyin gücünü aşar. Senin de gücünü aşabilir. İyi yokla kendini, aşacak mı? Evden para gelmezse okuyabilir misin? Sen gidince ev bozulur mu? Çok zorda kalır mı anan? Tabii, hepsini bilmiyorum. Bildiklerim biraz Utku'dan, biraz şimdiki öğretmenlerden. Kendileriyle buluşuruz ara sıra. Sana ve kardeşlerine böyle davranıyor diye babana kızma. Koşullarına göre davranıyor. Anlamaya çalış, neden öyle? Anlarsan anlatabilirsin. Anlatma isteğini yitirme. Ben yitirdim, ziyan ettim. Hatta ben kafa tuttum. Şart mı yüksek öğrenim? Gerekli derim ben. Bazı insanlar için değil. Yüksek öğrenimin verdiğinden çoğunu kendi çabasıyla öğrenen çok insan tanıdım. Gorki'nin hiç öğrenimi yok. Ama toplum için gerekli. Yoksul halk için çok gerekli. Bilir misin, yıllarca Avrupalı sömürgeciler sömürdükleri ülkelerin halkına sadece orta öğrenime kadar okuma hakkı tanıdı. Üsyanını kıstı. Sömürge halkların gençleri yalvardı. Madem bizim burada yüksek okul açmıyorsunuz, gidip sizin okullarda okuyalım. Bırakmadılar. Neden? Yüksek öğrenim düşünmenin anahtarını verir. Tarih, ekonomi, toplum bilim, ruh bilim, antropoloji, politika bilimleri öğretir. Bunlardan birkaçını okuyanın kafası değişik düşünmeye başlar. Koşullarından kurtulma, kurtuluş savaşımına atılma istekleri duymaya başlar. Bu da sömürgecilerin istemediği şeydir. Gerçi sömürge halkları yüksek öğrenimsiz de bu düşünceyi bulur ama geç. Geç kaldıkları için de ibecen olurlar. Bu yüzden yaparlar onulmaz hatalarını. Yoktu Lumumba'nın yüksek öğrenimi, orta dereceli bir posta memuruydu. En azından ekonominin büyük önemini anlayabilmek için ekonomi bilimini ve politikasını öğrenmek gerek. Özellikle şu dönemde işçiler ve köylüler için sadece gerekli değil, zorunlu. Babanın aklı erer ermez. Sen yürümeye, sonuca varmaya bak. Bunu kavradıktan sonra hangi fakülteye gideceğin önemli. Siz köylüler için doktor, öğretmen, politikacı gerekli. Fakat ekonomi ve onun politikasını bilenler daha gerekli. İrfan Tümer konuşurken niçin sürekli kendim konuşuyorum? Fırsat versen biraz da arkadaşım konuşsa diye düşündü. Açıklasa kafasından geçenleri. Fakat anlatmak istediğini bitirmek, bütünlemek istiyor. Durup geriye baktı. O da oldu galiba. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ekonomi okunur mu? Sorsam mı? Diyor Ahmet. Bir zamanlar ne kadar işten davranırdı. Sorardı soracağını. Yeni gelip çattı bu huy. Ayıp olur diye duraklıyor. Ekonomi okunur mu siyasal bilgilerde? Tabii okunur. Sanırım bir temel olarak yeter. Asıl iyisi edineceğin diploma. Onunla daha güçlü katılabilirsin savaşıma. Babamı inandırabilmem için İrfan abiyi dinletmem gerek. Ama nasıl? Hem de benim etkilendiğim kadar etkilenir mi acaba? İrfan Tümer Ayran, Ahmet Gazoz istedi. Duruyor ikisi de. Rahatlatıcı bir serinlik çıktı. İçip kalktılar. Yeniden yürüdüler istasyon caddesinde. Çoğalmış insanlar, çocuklar koşuyor. Yapılardan, bahçelerden kurtulan işçiler de çıkıyor tek tük. Doktora uğramak istiyorum biraz. İstersen birlikte gidelim. Ben eve gideyim. Anam bir yere yollayacak. Yarın da sınav var. Çok sağ olun. Bana vaktinizi ayırdınız. Sen de sağ ol. Memnun oldum.